Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heblena min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme cealna minet tevvabin ve cealna minel mütedahirin. Aziz dinleyenlerim, değerli kardeşlerim, Tevbe suresinin 90. ayetine gelmiş bulunuyoruz. Tevbe suresi umumiyetle Tebük gazvesinden bahsediyor ve bu Tebük gazvesinde Allah Resulü'nün etrafındaki insan gruplarının tavırlarına dikkat çekiyor. Çoğunlukla da münafıkların tavırları nazarı itibare alınıyor ve onlar üzerinde bir takım Yüce Rabbimizin hükümleri dile getirilmiş oluyor. Estağfirullah. وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ Bedevilerden o çölde yaşayan, Medine dışında civarda yaşayan Bedevilerden bir grup kendilerine izin verilmek üzere geldiler. Yani kendilerine izin verilsin için geldiler. وَقَعَدَ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah ve Resulüne yalan söyleyen kimselerse oturup kaldılar. Seyusibullezine keferu minhum azabun elim. Onlardan inkar edenlere elim bir azap erişecektir. Evet, böyle buyuruyor Rabbimiz. El-Arab diye ifade edilen kelime, çölde yaşayan, nispeten medeniyetten uzak, daha böyle kaba saba bir duruşu olan kimseleri ifade ediyor. Onun için bedevi tabiri kullanılıyor ve Bedevilerden bir grup, demek ki o dönemde Bedevilerden de birçok Müslüman olanlar var Tebük gazvesinin yapılacağı dönemde. Şehirdekiler, Medine'de iskan edilenler, onlar bir şekilde yavaş yavaş İslam'ın güzellikleriyle medeni hale geliyorlar. Daha böyle bir şehrin de verdiği bir havayla ilişkilerinde biraz daha sıcaklık oluşuyor. Ki biraz sonra gelecek ayetlerde bu Bedevilerin nifak ve inkar bakımından çok daha şiddetli olduklarına dikkat çekiliyor. İşte bunlardan da bir grup müminler ama İslam'ın hakimiyetini, Resulullah'ın peygamberliğini kabullenmişler. Bak, Tebük gazvesi olunca ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da umumi seferberlik ilan edince adeta Tebük gazvesiyle ilgili haber bunlara da gidiyor. Onlar da davet ediliyor cihada. Onlardan bir grup kendilerine izin verilsin diye mazeretler ileri sürüyorlar. İşte sürümüz başsız, çoluk çocuğumuz sahipsiz kalacak, biz dağ başındayız, çok emniyetli değil diyerek adeta kendilerine izin verilmesi için Resulullah'a geliyorlar. Bu bir seviye, yani bir mazeret söylüyor ve izin almak için geliyor. O esasen otoriteyi kabul ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir şekilde iznine itibar ediyor. Onu önemli ve gerekli görüyor. Onun için bunlar aleyhinde şu an bir cümle kurulmuyor. Bedevilerden diyor bir grup geldi kendilerine izin verilsin diye. Ama bir grup da oturup kaldı, gelmedi onlar. Onlar kim? Onlar Allah ve Resulüne karşı yalan söylemeyi adeta adet haline getirmiş kimseler. Yani gitmeye değmez, izin istemeye de gerek yok diyerek tabiri caizse aldırmaz bir tutum sergiliyorlar. Buradaki kezebu ifadesi bazı kıraatlerde kezebu şeklinde de okunuyor. O zaman mana şöyle, o Allah ve Resulünü yalanlayan, yalan sayan bir grup da oturdu kaldı. Yani izin istemek için bile harekete geçmedi. Ve Yüce Rabbimiz seyusibüllezine keferu minhum azabun elim. İşte onlardan İnkar edenler, Allah ve Resulünü tabiri caizse saymayanlar, ona karşı inkarcı bir duruş sergileyenlere çok acıklı bir azap isabet edecektir buyuruyor Rabbimiz. Devamında ayetin 91. ayette لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوا لِلّٰهِ ve Resulü. Allah ve Resulüne karşı içten bir samimiyet gösterdikleri sürece ona karşı bir hainlik, art niyet söz konusu olmadığı sürece, içten bağlılıklarını sürdürdükleri sürece, zayıflara, hastalara ve Allah yolunda cihad için sarf edecek bir şey bulamayanlara herhangi bir sorumluluk ve günah yoktur buyuruyor Cenab-ı Hak. Eğer acizsiniz, ihtiyarlıktan dolayı acizsiniz veya efendim özrünüz var bir şekilde, işte hastasınız, ayağa kalkamıyorsunuz veya o dönemde tabii cihad için herkes kendi imkanlarıyla bir şey hazırlıyordu. Atı varsa atını hazırlıyor, devesi varsa devesini hazırlıyor. İşte yolda yiyeceği, içeceği şeyleri kendisi hazırlıyor. Yani İslam devletinin henüz öyle büyük bir beytülmal zenginliği söz konusu değil. Böyle bir zenginlik söz konusu olmayınca herkes kendi imkanlarına göre hazırlıyor. İşte Yüce Rabbimiz buyuruyor ki o zayıflar, yani biçareler, efendim hastalar ve böyle cihad için sarf edeceği herhangi bir imkanı söz konusu olmayanlar, İşte bunlar için diyor herhangi bir sorumluluk, zorluk yok. Bir gitmedikleri için onlara karşı bir ceza uygulanamaz. Ne dünyada ne ahirette. Böyle bir şey olmaz. Yüce Rabbimiz kime ne verdiyse onunla mükellef tutuyor. Eğer bedeni gücünüz, kudretiniz varsa efendim cihada gitmekle mükellefsiniz. Ama zayıfsanız, işte hastaysanız, çaresiz bir konumdaysanız zorluk yok. Gitmek durumunda değilsiniz. Size farz değil cihat. Yine işte böyle cihat için hazırlanacak alet ve edevatınız, imkanınız söz konusu değilse, ki Tebük gazvesinde yol çok uzak tabii. Yani 1000 kilometreye yakın bir mesafe var ve yazın sıcağında gideceksiniz. Yaya o kadar yolu almak kolay değil. Sabretmek, yolda telef olmak belki ihtimali çok daha güçlü. Bu sebeple Yüce Rabbimiz orada, bakınız, cihad için sarf edecek diyor bir imkanı olmayanlara da bir sorumluluk yok. Ama şartlı bu. İza nesahu lillahi ve rasulü. Fakat bu sebeplerle de olsa, zayıflık sebebiyle, hastalık sebebiyle veya efendim bir şey bulamadığı için de olsa, sebepleri son derece makul ve meşru olsa bile bir şart var. Ki Allah ve Resulüne içten bir samimiyetle bağlı oldukları sürece. Yani müminler bunlar. İmanlarında sadakatleri de var. Ciddiler de. Samimiler. Ortaya koydukları mazeretleri son derece samimi. Ya tamam. Bunlar artık diğer münafıklar gibi değerlendirilemez. Mâ alel muhsinîne min sebîl. Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. İhsan sahiplerine niye böyle bir efendim sorumluluk olsun? Herhangi bir onlar aleyhine bir yol aranmaz. Onlar aleyhine bir cezalandırma yolu tutulmaz buyuruyor. Ama muhsinlere. Muhsin kim? Muhsin tabiri caizse ellerinden, dillerinden, gönüllerinden güzellik akan kimse. Esas muhsin bu. Allah bir kuluna muhsin dediyse, muhsin, ihsan sahibi dediyse, bu bir kere hep güzellik dökülüyor o insanın. Uzuvlarından güzellikler dökülüyor. Davranışları son derece güzel. Gönlü de güzel o insanın. Ve ihsan zaten bir şeyi en güzel yapmak ve sapasağlam yapmak anlamına gelir. Çürük değil. Yaptığı işler tutarsız değil. Yaptığı işler, onun yaptığı işlerin içinde hile yok, hurda yok tabiri caizse. Son derece net. Öyle bir dürüstlüğü var zahiri planda. Batini planda da, yani kalbi planda da müthiş bir samimi niyeti var. Yani o öyle bir niyet ki, ihsan hadisini hatırlayacak olursak, Resulullah Efendimiz'e ihsanı sorduklarında, ki Cebrail Aleyhisselam sormuştu, Efendimiz ihsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kul olmandır. Sen onu görmüyorsan da onun seni gördüğünün farkında ve idrakinde olmandır diye cevap vermişti. Demek ki ihsan sahipleri aynı zamanda böyle bir iç şuur hali yaşıyorlar. Bizim her yapıp ettiğimizi Rabbimiz görüyor, biliyor zaten. Onun için biz zaten onun huzurunda iş görüyoruz. Onun razı olmayacağı bir şeyi nasıl yaparız diyerek her şeylerini güzelleştiren insanlara muhsin denir. Yüce Rabbimiz işte buyuruyor ki مَا عَلَى الْمُحْسِن۪ينَ مِنْ سَب۪يلٍ. Böyle dürüst, son derece güzel, muhsin kimselere geri kaldıklarında, hatta hep böyle iyilik kendilerinden sudur edecek olanlara herhangi bir kınama, cezalandırma, ayıplama gibi bir şey söz konusu olmaz. Burada sebil ifadesi kullanılıyor. Onlar üzerine, onlar aleyhine bir yol aranmaz demek. Onlar üzerine, onlar hakkında, onların aleyhlerine olabilecek herhangi bir davranışa, herhangi bir söze girilmez demektir. مَا عَلَى الْمُحْسِن۪ينَ مِنْ سَب۪يلٍ. وَاللّٰهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ. Allah son derece bağışlayan ve son derece merhametli olandır. Dikkat edilirse burada hem gafur kelimesi hem rahim kelimesi ifade ediliyor ayette. Gafur son çok bağışlayan demek. Neyi bağışlıyor? Bakınız burada belki insanın zayıf ama yine de azıcık kusurları var diyelim. Belki kendisini biraz zorlasa, şöyle olsa böyle olsa daha farklı olabilir. Hasta ama yani işte hastalık ona göre, onun da yapacağı bir takım şeyler olabilir. Onların ufak tefek şeylerini, kusurlarını zaten o çok çok bağışlayan Allah bağışlar. Önemli olan onlar samimi olsunlar. Allah'a ve Resulüne karşı ikircikli oynamasınlar, iki yüzlü davranmasınlar. Samimi olsunlar. Sözleriyle ve davranışlarıyla o samimiyeti bozacak bir konumda olmasınlar demek. Allah bağışlar onları. Bir de rahimdir Allah. Son derece şefkatli ve merhametlidir. Kullarına kaldıramayacakları yükü yüklemez. Yani ihtiyar da olsan, yolda da ölecek olsan cihada katılacaksın demez Allah. İşte efendim hasta da olsan ne olursan ol kımıldıyorsa gözün, efendim hareket edecek bir uzun varsa yine de cihadın bir yerinde olmalısın diye icbar etmez Allah. Son derece kullarına merhametlidir, şefkatlidir diyerek Rabbimiz kendi mağfiretinin çokluğuna ve rahmetinin bolluğuna dikkat çekiyor. Şefkatinin sınırsızlığına dikkat çekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki bir hadislerinde, Medine'de öyle bir takım kimseleri geri bıraktınız ki siz ne kadar yol aldıysanız, neyi harcadıysanız, ne kadar vadi kat ettiyseniz mutlaka onlar onda sizinle birliktedirler. Efendimiz bunu bir sefer esnasında söylüyor. Etrafında ashab-ı kiram var. Medine'de bir grupta samimi Müslümanlar var. Onlar hakkında kötü zanda bulunmasınlar diye sanki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz etrafındaki o gazilerin gönüllerindeki o olabilecekse bir ihtimalse o vesveseleri adeta temizliyor. Buyuruyor ki Medine'de öyle bir takım kimseleri geri bıraktınız ki siz ne kadar yol aldıysanız, neyi harcadıysanız, ne kadar vaadi kat ettiyseniz mutlaka onlar onda sizinle birliktedirler. Ashab-ı kiram, ya Resulallah, Medine'de bulundukları halde nasıl bizimle beraber olabilirler dediklerinde Efendimiz onları mazeretleri alıkoydu buyurur. Geçerli bir mazeret. Belki içleri gitti orada. Ya keşke biz de Resulullah'ın etrafında onu yalnız bırakmasaydık. Diğer kardeşlerimiz gibi biz de Resulullah'ın yanında olabilseydik diye belki iç geçiriyorlar, hüzünleniyorlar. Nitekim bir sonraki ayetlerde bu gelecek. Bakınız. وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ اِذَا مَا اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا اَجِدُ مَا اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَاَعْيُنُهُمْ تَف۪يَظُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ. Evet, yukarıda beyan buyurulmuştu ki zayıflar, hastalar ve infak edecek bir şeyisi olmayanlara bir günah yok. Aynı şekilde buyuruyor Cenab-ı Hak, şunlar üzerine de bir günah yok. Kim onlar? Hani Habibim diyor, onlar sana gelmişlerdi ve kendilerine bir binek verilmesini, bir bineğe kendilerinin bindirilmesini ve böylelikle cihada katılmak istediklerini beyan etmişlerdi. Hani bir böyle gelen bir grup vardı. Sen de demiştin ki onlara, ya sizi üzerine bindirebileceğim herhangi bir binek şu an bulamıyorum. Yok demiştin. Onlar da senin bu cevabın üzerine gözlerinden yaşlar aka aka mahzun bir şekilde çekip gitmişlerdi. Ayrılmışlardı oradan. Onlara infak edecek bir şey bulamamanın verdiği bir, kendilerinin infak edeceği, Allah yolunda verebilecekleri bir şeyleri olmadığı için hüzünle, büyük bir mahzuniyetle, gözlerinden yaşlar akarak senin yanından ayrılmışlardı. Ey Habibim diyor Cenab-ı Hak. İşte onlar üzerine de bir sorumluluk yok. Onlar da bir günah işlemediler. Onların da bir suçu yok. Bunları da diyor mazur görmek lazım, görülmesi gerekir diyerek hatırlatıyor Rabbimiz. Rivayete göre ashab-ı kiramın fakirlerinden 7 kişi gelmişler. Bunlar bir grup. Demek ki herkes birbirini bulmuş. Ya biz ne yapacağız işte? Herkes bir şekilde cihada katılıyorlar. Ama bizim bir bineğimiz yok. Yol da çok uzun. Nasıl gideriz? Hadi diyorlar Resulullah Efendimiz'e gidelim. Bize bir binek tahsis etsin. Ki Tebük gazvesinde zaten herkesin müstakil bineği de yok. Bazen 2 kişi, bazen 3 kişi nöbetleşe binerek Tebük'e gitmeye niyetlenmişler. Öyle yola çıkıyorlar. Demek ki böyle nöbetleşe binebilecekleri bile bir binek yok. Öyle olunca Resulullah da bakmış etrafına. Yok demiş, ne yapayım yani, şimdi sizi bindireceğim bir şey yok. Bunlar da tabiri caizse müthiş bir hüzne gark olmuşlar. Gözlerinden yaşlar dökülmüş. Bu zatlardan birisi olan Abdurrahman bin Ka'b ile arkadaşı Abdullah bin Mugaffel, Allah Resulü'nün yanından böyle gözleri yaşlı dönerken İbni Yamin isimli sahabi radıyallahu anh onları böyle görüyor. Diyor ki ya niye ağlıyorsunuz? Neyiniz var? Onlar diyorlar ki yahu biz Resulullah Efendimiz'e gittik. Ya Resulullah bize de bir binek olsa da biz de sizinle gelsek dedik. Ama Resulullah Efendimiz de şu an böyle bir imkanım yok dedi diyorlar. İbni Yamin demek ki biraz varlıklı bir zat. Diyor ki ikinize bir deve vereyim ben diyor. İkiniz nöbetleşe binin. Azık olarak da biraz hurma veriyor. Hadi bir torba hurma veriyor diyelim. Nasıl gideceklerse yani o kadar yol. İşte bir miktar hurma veriyor. Sonra Hazreti Abbas radıyallahu anh diğer bir ikisine veriyor. Aynı imkanı tanıyor. Hazreti Osman da diğer geri kalan 3'üne bilet sağlıyor. Her biri elhamdülillah Resulullah'la beraber cihada katılıyorlar. Bakınız ne kadar enteresan. Cenab-ı Hak onlara bir sorumluluk yoktur buyurduğu halde. Onlar habire hala böyle bir imkan bulunca da nasılsa bize artık sorumluluk kalktı deyip İşi rahatlatmıyorlar. Gönülleri rahat değil. Yine gidiyorlar. Yine böyle bir hadise Tebük'te yine oluyor. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferine diyor çıkılacağı günlerde Medine'de şöyle diyor yüksek sesle bağırdım. Dedim ki ganimet hissemi vermem karşılığında kim beni bineğine bindirir? Diyor ki eğer diyor bu Tebük'ten bir ganimet elde edilecek olursa benim hisseme ne düşecekse ben hepsini o kişiye vereceğim. Bana diyor bir binit verebilecek var mı? Ensardan yaşlı bir zat nöbetleşebilmek üzere beni savaşa götürebileceğini bildirdi diyor. Ben hemen anlaştık deyince de öyleyse hadi bakalım Allah'ın bereketi senin üzerine olsun yürü dedi. Böylece hayırlı bir arkadaşla yola çıktık. Allah diyor dönüşte ganimet nasip etti. Hisseme bir miktar düştü, deve düşmüş. Bunları sürüp o ensardan olan o zata getirdim. O bana dedi ki, develeri al götür dedi. Ben de dedim ki, ya başta yaptığımız anlaşmaya göre bunlar senin kardeşim dedim. Ama ensari diyor ki, kardeşim ganimetini al. Ben senin bu maddi payını zaten istememiştim. Ben sevabına yani manevi kazancına iştirak edeyim diye sana bu diyor imkanı sağladım. Yani sahabedeki şu iman gücüne nasıl erişilir efendim yani? Kolay bir şey mi işte? Bugün bir takım insanlar çıkıyor, sahabe hakkında ileri geri konuşuyor. Oturduğu yerden konuşuyor. İslam adına ayağına diken bassa belki efendim tabiri caizse fersahlarca uzağa düşecek. Hiçbir çilesine talip olmamış bu yolun. Allah yolunda cihat onun gündemine sadece söz olarak düşmüş ya da yazı olarak düşmüş. Kalkıp sen bu sahabe-i ikram efendilerimize karşı rahatça konuşuyorsun. Bu bir tabii ne diyelim basiretsizlik, firasetsizlik hatta nasipsizlik diyelim yani. O sahabeyi sevememe nasipsizliği. Resulullah'ın o etrafındaki o güzide şahsiyetlere karşı gönlün akmıyorsa ne yapalım? Nasipsiz demek lazım. Allah nasibini açsın. Yani bize düşen o. Allah nasibini açsın diye dua ederiz. devam ediyor 93. ayette. İnneme sebilu alellezine yestezinuneke vehum aniya. Esas diyor sorumluluk ve vebal. Zengin oldukları halde, varlıklı oldukları halde senden cihada çıkmama hususunda izin isteyen kimseleredir esas sorumluluk. Yani hem imkanları var, sıhhatleri yerinde, kazaya cihada çıkmalarının önünde hiçbir engel yok. Geliyor, havadan sudan bahanelerle izin istiyor. Diyor ki bunların üzerinde esas sorumluluk bunlara diyor Rabbimiz. Radu bi en yekunu me'al havalif. Onlar geride kalanlarla beraber geri kalmaya razı oldular. Kadınlarla, çocuklarla, yaşlılarla. Hatta peygambere karşı efendim inatla onun yanında durmamaya çalışan münafıklarla beraber olmaya razı oldu bunlar. Madem ki böyle bir şeye razı oldular. Ve tabi Allahu ala kulubihim fehum la ya'lemun. Allah da onların kalplerini mühürledi. İdraklerini adeta iptal etti Allah. Doğruyu, gerçeği fark edemez hale geldiler. Fehum la ya'lemun. Artık gerçeği bilemeyecekler onlar. O cihadın, peygamberle beraber olmanın şerefini, faziletini hissedemeyecekler. Böyle bir bilgi kapısı onlara açılmayacak diyor Cenab-ı Hak. Çünkü kalpleri mühürlendi. Niye? O zor zamanda Resulullah'ı adeta efendim onun yanında olmayı terk ettiler. Onunla beraber olmayı terk ettiler. Demek ki bazı günahlar, bazı tavırlar var ki gazab-ı ilahiyi çekiyor. Yani normalde bugünkü fıkıh diliyle diyelim bir şekilde değerlendirecek olsak ne deriz? Bunlar savaşa çıkmamak, Resulullah'ın emrine o an uymadıkları için günaha düşmüşlerdir deriz. Yani günah işlemişlerdir, bir masiyet işlemişlerdir diyerek sıradan bir masiyet gibi görürüz bunu. Sıradan bir günah gibi görürüz. Ama Hakk'ın nazarında, Hakk'ın katında bazı günahlar bakınız kalbin mühürlenmesine sebebiyet veriyor. Niye? Allah Resulü haydin cihada dedi. Bunlar da imkanları olduğu halde tabiri caizse Resulullah'a kulak vermediler. Davete icabet etmediler. Belki onların namazları vardı, oruçları vardı, belki daha başka iyi halleri de vardı. Fakat bazen öyle anlar oluyor ki o anlarda siz efendim hakkın ve hakikatin yanında olmazsanız siliniyorsunuz işte. Böyle siliniyorsunuz. Kırmızı çizgi çekiliyor üzerinize. Bu da son derece hassas bir nokta. Yani gazab-ı ilahi hangi günahtadır bilinmez. Onun için bir şey ki Allah ve Resulüne karşı muhalefet gibi bir şekilde algılanabilecek bir masiyetse, bir günahsa hepsinden korkmak lazım. Hangi günah, hangi sonucu doğurur bilmiyoruz. Yani bir takım günahlar var, dünyevi cezaları var. Ama bazı günahlar var işte. Mesela onların cezasını neyle değerlendirebilirsiniz? O bakımdan nasıl Allah'ın rızası hangi ameldedir, hangi güzel ameldedir belli olmaz diyerek Allah bizim önümüze fırsat olarak açtığı bütün güzel amelleri yapmak için nasıl biçimizde gayret olması gerekiyorsa aynen bunun gibi Allah'ın gazabı da Celali de nerede saklı, nerede, hangi masiyet, hangi günah, nasıl bir gazabı çekecek bilmediğimizden günahın her çeşidinden sakınmak gibi bir edebe bürünmek lazım. Cenab-ı Hak hakikaten her birimizin gönlüne razı olacağı hassasiyetler versin de bizi yanlışa düşürmesin duygularımız, heva ve hevesimiz, arzularımız. 94. ayet. يَعْتَذِرُونَ اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ Onların yanına döndüğünüz zaman o münafıklar gelip mazeret beyan edecekler. Özür dileyecekler sizden. قُلْ de ki ey Habibim لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ Boşuna özür dilemeyin. Size asla inanmayacağız. Onlara böyle söyle diyor. قَدْ نَبَّأَنَ اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ Çünkü Allah sizin bazı durumlarınızı bize bildirdi. Bize Cenab-ı Hak haber verdi. Onun için boşuna gelip de dil dökmeyin, kendinizi yormayın. Biz size artık güvenmeyeceğiz. De onlara diyor Cenab-ı Hak. De. Ve seyyarallahu amelekum ve rasulü. Artık Allah ve Resulü sizin ne yapacağınızı görecek. Yani bundan sonra gözümüz üstünde diyor tabiri caizse. Böyle söyle onlara. Yani Allah zaten sürekli görüp gözetiyor sizi. Ama Resulü de artık onun da sürekli gözü üzerinizde olacak. Bakacak. Ne yapıp ediyorsunuz? Bütün yaptıklarınız tabiri caizse özel bir gözetleme ile gözetlenecek bundan sonra. Yani size güvenmek yok. Len nü'mine lekum. Size asla inanmayacağız, güvenmeyeceğiz. Thumme turaddune ila alimil gaybi ve şehade. Sonra siz görüneni ve görünmeyeni, bütün gaybleri bilen, her şeyi bilene, onun huzuruna döndürüleceksiniz. Hepiniz. Döndürüleceksiniz de feyunebbi'ukum bima kuntum ta'melun. O Allah da size ne yapıp ettiğinizi bir bir haber verecek. Bir bir haber verecek. Yani bu şuur önemli bir şuur. Hakikaten Cenab-ı Hakk'ın bütün yapıp ettiklerimizi bize yarın kıyamet gününde hem yazılı dokümanlar, deliller, görüntüler, hem de zaten o biliyor ama kul da kendi kendine evet desin, ben bunları yaptım. Hakikaten bunları yaparken de iç niyetim buydu. Çünkü orada amellerin sadece dış kalıpları görülmeyecek. O amellerin arka planındaki niyetler de ortaya çıkacak. Onlar da demek ki belli renklerle ortaya çıkacak. Şimdi bakıyorsunuz, değil mi? Bir nice nice film çeşitleri çıktı. Renk renk veriyor. Renk renk veriyor. İşte bir amel fotoğrafı gelecek diyelim ya da görüntüsü gelecek. Arka planda niyetlerin rengi belli. Kimisinden kırmızı geçiyor, kimisinden yeşil geçiyor, kimisinden mavi geçiyor. Bilemeyiz ilahi huzurda o haber verme ekranları nasıl bir ekrandır? Rabbimiz nasıl kullarına bu anlamda haber verecek? Onun mahiyetini bilmiyoruz ama haber vereceğini Allah burada bize bildiriyor. Tek tek diyor. Ne yapıp ettiğinizi size bir bir haber verecek Allah. Seyahlifune billahi lekum izen galebtum ileyhim. Savaştan dönüp yanlarına geldiğinizde, onların yanlarına geldiğinizde onlar yemin billah edecekler. Allah'a yemin edecekler. Allah adına yeminler edecekler ki lituridu anhum. Bunu yapmalarının sebebi kendilerini kınamaktan vazgeçesiniz diye. Yani üzerlerine fazla gitmeyesiniz diye. Onlar gelecek sizin yanınıza yemin billah edecekler. Yani sokakta görünce ayıplanmasınlar için veya insanlar ileri geri kendi haklarında konuşmasın diye yemin billah edecekler. فَاَارِضُوا عَنْهُمْ. Siz de onlardan yüz çevirin. Bakmayın onların yüzüne diyor Cenab-ı Hak. فَاَارِضُوا عَنْهُمْ. Bırakın onları kendi hallerine. اِنَّهُمْ رِجْسُنْ. Çünkü onlar pisliktir tabiri caizse. Rezil adamlardır. O demek. Bırakın onları. Çünkü normal pisliğe bulaşmak seni de kirlendirir. En azından kokusu rahatsız eder. Aynı şekilde onlar öyle içleri kokmuş ki yalanla, bir takım yalan üretim mekanizmasına dönüşmüş işleri ve kokuşmuşlar. Kokuştukları için onlar ruhani anlamda da, manevi anlamda da size kötülük bulaştırırlar. Bırakın onları. فَاَرِضُوا عَنْهُمْ. Cenab-ı Hak yüz çevirin onlardan diyor. اِنَّهُمْ رِجْسُنْ. Onlar pisliktir. Pisliktir. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ بِجَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. O kazanmış olduklarının karşılığı olarak, yapıp ettiklerinin karşılığı olarak onların varacağı yer cehennem olacaktır. Onlara ancak cehennem patlar tabiri caizse. O öyle kirlenmişler ki onlar suyla falan temizlenmez o kirler. O kirler cehennemle temizlenir. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ. Yine yeminler ederler ki kendilerinden razı olasınız, hoşnut olun diye. Yani sizin gönlünüzü almak için habire yemin eder dururlar. فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ. Siz razı olsanız bile, hoşnut olsanız bile فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِق۪ينَ. Fakat Allah o fasıklar güruhundan asla razı olmaz. Siz razı olsanız da Allah razı olmaz. Çünkü onlar yoldan çıkmış, büyük büyük hatalar etmiş kimselerdir. Öyleyse kula düşen, insanların rızası da elbette önemli ama esas Allah'ın rızasını öne almak hemen hemen her işte. Belki yapmamız gereken de bu. İlahi rızayı her şeyin önüne almak. Ve birçok İslam alimimizin de buyurduğu gibi Allah razı olsun, gerekiyorsa bütün mahlukat size hoş bakmasın. Önemli olan Hakk'ın rızasıdır. Hakk'ın hatırı âlidir demişler. Onun hatırını, onun rızasını hep öne almak lazım. Zaten kul Hakk'ın rızasını öne alarak iş yaparsa Cenab-ı Hak mahlukatını da o kimseye karşı sevgiyle ve saygıyla yönlendirir. Biz menakıbnamelerde, tarihi efendim eserlerde okuyoruz. Bu nevi hak dostları, o rıza makamına ermiş, Hakk'ın rızasını ön plana almış kimselerin, hatta vahşi hayvanlar tarafından bile efendim bir şekilde saygı gördüklerini, ilgi gördüklerini nice nice tablolarda, o menakıbnamelerde görüyoruz, okuyoruz. Bir kul ki Allah ondan razı olmuştur. Bir kul ki daima Hakk'ın rızasını ön plana alarak iş yapıyordur. Ancak ondan rahatsız olanlar kafirlerdir, münafıklardır. İnsan ve cinnin bu nevi düşmanlarıdır. Onun dışındaki bütün mahlukat o kimseyle barışık haldedir, ülfet halindedir, kaynaşma halindedir. Onun için o dağlarla ve taşlarla bile ülfet peyda eder zaman içerisinde. Bu itibarla bu ayetlerde Yüce Rabbimiz her birimizin gönlüne, gönül kıvamına göre nice nice edepler, nice nice hikmetler, ibretler fısıldamış oluyor. Rabbimizden niyazımız, bizlerin gönül hassasiyetini daha da artırarak bu ayetlerdeki murad-ı ilahisi her ne ise, o kastettiği mana her ne ise, o manaları en güzel şekilde anlayarak hayatımıza nakşetmeyi nasip ve müyesser eylesin efendim Rabbimiz. Allah'a emanet olunuz.